Bu kitap, Altınok'ta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Doğa Meriç Boybey'i. Eserin adı Olduğu Kadar Güzeldik. Yazarı Mahir Ünsal Eriş. Türü Öykü. İletişim Yayınları 2. Baskı 2013 İstanbul. ISBN No'su 13-97-89-75-05-11-97-4. Bu kitap 124 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Ağustos 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Meydandaki çay bahçelerinden birine oturmak geldi içimden sonra. Çünkü Erdek bir kitap olsaydı, bu çay bahçeleri ilk cümlesi olurdu onun. Gelindi mi, oturulmalıydı. Bir çay, birkaç sigarayla, kıyıda, kayığında ağ onaran, çaperi köstüğü hazırlayan balıkçıları seyretmek, bir tost isteyip bacaklarımı sırnaşan kedilere atmak, yakın masalarda konuşulanları dinlemek, birini bekliyormuş gibi ikide bir saate bakmak iyi gelebilirdi. Gelmeliydi en azından. Yine yaz akşamları, yaralı tekneler, küflü sesler, Erdek'te çay bahçeleri, bıkkın orkestra, tatsız garsonlar, Ezine, Susurluk, Bandırma, burası Ankara, orası Samsun, yalandan bayılanlar, bilmezden gelinenler, kaybolan dayılar, uykusunda ağlayan adamlar, pişmanlar, yorgunlar, para için mırın kırın, laf dokunduran konuşmalar. Nerede bu Türkan Şoray? Mahir Ünsal Eriş, sokaktan gelen gürültüyü, bangır bangır Yıldız Tilbe dinleyen evleri resmediyor. Bir gevezeleşip bir susanları, iyi olalım be ne olur diyenleri, helallik isteyenleri anlatıyor. Olduğu kadar güzeldik, gazaza doğru çocuklaşan hikayelerle çağlıyor, zamana dokunuyor. Eriş, hüzünlü mağlupların iyimser yazarı olmaya devam ediyor. Mahir Ünsal Eriş, 1980'de Çanakkale'de doğdu. Bandırma'da büyüdü. Arkeoloji okudu. Çeşitli dillerden kitaplar, makaleler, öyküler çevirdi. Halen de çevirir. Yine iletişimden çıkan, bangır bangır ferdi çalıyor evde. 2012 adlı bir öykü kitabı bulunur. Gençler birliklidir. Söylenişi bile güzel. Sen o zamanlar parasız yatılıdaydın. Sen o zamanlar parasız yatılıdaydın. Anlatmadık bunları sana. Annem istemedi. Aklı bizde kalmasın. Dersine çalışsın yavrum. Okusun da kurtarsın kendin dedi. Sana haftada 2-3 kez yazdığım mektuplara koyamadım bunları. Diyebilemedim. Doğum haberini verdiğinden beri düşünüyordum ama. Anlatayım istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Annemin de babamın da inancı tamdı sana. Biliyorsun. Benden pek ümitleri yoktu. Oğlan çocuğu yerine sayıyorlardı beni. Okumaz bu diyorlardı. İte kaka liseyi bitirir. Sonra Susurluğun içinden, olmadı Bandırma'dan, Karacabey'den bulur birini evlendiririz diye düşünürlerdi. Zaten dedeme kalsa, kız çocuğun okuması da neymiş? Kız evlat dediğin, memeleri dolunca oturur kocasının dizinin dibinde, ağzının içine bakar. Çocuğunu büyütür, salçasını, tarhanasını, turşusunu kurar, biraz da örgü. Dikiş geldi mi elinden? Daha ne? Ah canım dedem. Dedem ne çok severdi beni. Ne çok. Babam da seni. Onca borcun içine seni okutabilmek için girdi biraz da. Şimdi üstünden bunca vakit geçti diye bu kadar rahatlıyorum bunu. Alınma. Albayın Nihat sokmuştu ona bu ortaklık işini. Babam ki şunca yılın ırgat çocuğu ne anlasın fabrikadan, muhasebeden, stopajdan, salcıdan. Allah'ını seversen. Fakirin umudu kazancından çok. Borcundan az işte. Ne yaparsın? Balıkesir yolundaki saç fabrikasına sermaye koyacaklar. Civarın peynircilerine, yağcılarına, teneke ambalaj satacaklar. Bir yılda borcu temizlediler mi? 2. Çok çok 3 yılda ferah çıkacaklardı. Senesi gelmeden Nihat çekti parasını işten. Ben dedi babama, sofben parçası işine giriyorum. Senin Allah yolunu açık etsin. Senesi geçince de muhasebecisi, maliyecisi, ustabaşısı çekiştirmeye başladılar emanet kravatından babamı. Hani lisede bir Mesut Hoca vardı. Yakışıklı, küfürbaz edebiyatçı. O vermişti. Patron adamsın sen artık. İşçi milleti yavşaktır. Jilet gibi olmazsan hürmet görmezsin demiş hatta. Sen yoktun, anlatmıyorduk bunları sana. Moralin bozulmasın, derslerin kötülemesin diye. Tebligatlar tebligatları kovaladı. En sonunda devletin kiremit rengi kamyoneti yanaştı kapının önüne. Neyimiz var, neyimiz yok yükledi götürdü. Annem, şaşkınlıktan yazık. Banyonun açık yeşil paspasını kucaklamış. Ağlıyordu, ağlıyordu. Babam yoktu ortalarda. Kayboluverdi. Bir müddet de görünmedi zaten. Hatırlarsın, Keşan'a gitti demiştik sana da. Yok efendim, orada bir arsa varmış da, asker arkadaşı illa tutturmuş da. Gel bir gör, beğenmezsen almazsın demişti. Bir sürü senaryo. 2,5 ay, birkaç parça üst baş, bir düdüklü tencere, annemin çeyiz sandığı. Bir de banyonun yeşil paspasıyla alt katta kuru kuruya yaşadık dedemlerdi. Babamı hiç sevmezdim ben. Mıymıntılığı, ellerinin kabalığı, haki yeşil emanet kravatı ve seni benden daha çok sevişi çileden çıkartırdı beni. Yine de merak ediyordum. Öyle başına bir şey gelmiştir. Alacaklıların eline düşmüştür. Bir yerlerde kendi canına kıymıştır diye değil. Sen işkillenip kalkar geliverirsin diye. Annem daha çok ağlayacak. Dedem daha çok sövecek diye. Üst katı bomboş görünce üzüntüden okuyamazsın diye. Dedem de sevmezdi babamı. Dedem bir beni severdi. Bir de çarpık bacaklı Skoda kamyonetini. Beni yanına atar. Biga'nın, Çanakkale'nin, Ezine'nin, bayram için, çanın panayırlarına, yağlı güreşlerine, hayvan pazarlarına götürürdü. Küçücük canımla arkadaşıymış gibi yanında dolaştırırdı beni. Kocaman insanmışım gibi konuşur, anlatırdı. Çiçekli tokalar, ağzı gözü mürekkep lekesi gibi dağılmış bez bebekler. Şekerli simitler alır. Çoğunluğu çiftçi. Celep olan arkadaşlarıyla, çay boylarında, çınar altlarında kurulmuş gündüz sofralarında. Azıcık ağzımın ucuyla rakılar içirirdi bana. Panayırlarda kente, Malbora'ya halka attırır. Brandadan kuyruğuyla, yarı beline kadar büyükçe bir akvaryumun içinde oturan, çingene deniz kızını seyrettirir. Tükürük köfteleri yedirirdi. Susurlukta da ayırmazdı beni yanından. Basbayağı arkadaşı sanırdı. Bir tek cumaya gittiğinde, ben Deli Sabri ile caminin avlusunda kahvede oturur onu beklerdim. Gitmeden bana ve Sabri'ye oralet söyler. Uslu uslu oturun Sabri abinle. Emi kızım derdi. Sabri pek konuşmazdı. Zaten konuştuğunda ne dediği anlaşılmaz. Kendi dilince şarkılar söylerdi. Birdenbire oraletime tükürür. Sonra neşeyle bu hareketini alkışlardı. Ben zaten soğusun diye elimi sürmediğim oraletten bir yudum alamadan öylece beklerdim dedemi. Korkmazdım yine de Sabri'den. Saçlarımı okşadığında, durup dururken havayı yumrukladığında, ayakkabısını araba yapıp masanın üstünde gezdirdiğinde, yoldan geçen koca koca köpeklere sarıldığında bile. Cuma'dan sonra ayran içmeye götürürdü beni dedem, Balıkesir yoluna. Ne çok isterdim halbuki onunla camiye gitmeyi. Anneannem bütün duaları belletmişti bana. Senesine hatim bile indirecektim. Kızlar gitmez cumaya, derdi dedem. Seneye Kur'an kursuna gidersin. O sene bayram namazına götürmüştü ama beni, kurbandı. Keşke kızlar da gitseymiş cumaya demiştim. Belki o zaman bu kadar kötü kokmazdı halılar. Gülmüştü dedem, hatırlarsın. Yavrumun yavrusu derdi bana. Karabiberim, badem şekerim diye severdi. Dedim ya, 2,5 ay sonra göründü babam. Öldü mü, kaldı mı, bir tek haber almamıştık ki, çıktı geldi. Sakalları uzamıştı. Fabrikaya giderken giydiği gri takımın dirsekleri, dizleri parlamış. Havalandırılıp havalandırılıp yeniden giyilen gömleğinin ensesi, kayış gibi olmuştu. Gözleri nasıl çöküktü bir görsen. Çok zamandır bir sofraya oturmamış. Bir evde, temiz çamaşırlar, temiz çarşaflarla uyumamış insan yabanlığıyla bitti kapımızda. Dedem istemedi önce. Geri çevirdi kapıdan. Uçan kuşa borcun var. Borcunu bitir, adam ol, ailene sahip çık öyle gel dedi. Döndü gerisin geri. Gitti babam. Birkaç gün orada burada kaldı susurlukta herhalde. İşi dostu çoktu. Dedem küfürbazdı, cimriydi. Anneannemi döverdi ama insanlıklı adamdı. Gelsin dedi bir hafta sonra. Göründü babam. Dedemin anneannemin elini öptü. Sakalını tıraşladı. Dedemin Ecevit gömleklerinden birini geçirdi sırtına. İç güveysi oldu evimize. Dedemle tarlaya, Mısır'a gitti bir müddet. Borcu mısır toplayarak bitecek gibi değildi. Olmayınca bir de çok bin de. Ah o batan balık. Ne meraklıdır ya yan gitmeye biliyorsun. Akşamları tarladan sonra Allahsız Ercan ve Patkan İbrahim'le çay boyunda kuru soğanla şarap içmeye başlamışlar. Bir de sarhoşluğu çıktı başımıza. Dedem bir dayandı, iki dayandı. En sonunda. Senin ananı bellerim, için en iyi deyip dehleyi verdi evden. Her gün birileri geliyordu babamı sormaya. Kapımıza dayanmayan esnaf bırakmadı, eşeğin oğlu eşek diyordu dedem durup durup. Annemin yüzü ağlamaktan eleğe dönmüştü. Dedem dayanamadı. Lafın, sözün bini bir para. Tuttu üst katı sattı. Yaraladı borcunu babamın. Zaten boş duruyordu hacizden beri. Sırf bizim hatırımıza. Bir akşamüstü, sütçü Halis, anneannemin yoğurtluğunu vermiş. İçeriden bayat ekmeklerin gelmesini beklerken, kaçırdı ağzından. İçeri doğru kapıdan. Ya Şevket abi, senin damadı mı gördüm, yalan olmasın. Uzanmış, boylu boyu yatıvermiş çay kenarına. Ben evvela ölmüş sandım. Tam merkebi bağladım, yanına gidiyorum, doğruluverdi. Etrafında şişeler, çöpler. Eliyle yokladı bir bir. Sonra bir kalayladı. Allah kitap, devrildi olduğu yere gene. Ben de gitmedim ondan sonra yanına. Benzettiğim gibi de geldi ama günahına girmeyeyim. Dedem, bacağına sıçtığımın deyyusu deyip, ayakkabılarını ayağına tam geçiremeden fırladı evden. Neye uğradığımızı şaşırdık. Korktuk. Uzaktan uzaktan takıldım ben de peşine. Dedem körpecik delikanlı gibi koşarcasına çaya doğru seyirtti. Arkasından giderken homurtusunu duyuyordum. Oradaydılar. Ercan görünmüyordu. Rahmetli Patkan İbrahim'le Nalburun Sezgin vardı bir. Babam sırtında hayvan leşine dönmüş Ecevit gömleği ve bir karış sakalıyla yüzü koyun yatıyordu toprağın üstünde. Dedem analarına söverek bitiverdi yanlarında. Ayı boğan kudretiyle sırtından asılıp kaldırmaya yeltendi babamı. Yıkana yıkana kağıt olmuş. Kirden pasaktan çürümüş mavi gömleğin sırtı kalıverdi elinde. Gömlekten kurtulan babam yere düşerken ayılır gibi oldu. Dedem kocaman eliyle yüzünün sağ yanına belki bin tonluk bir tokat aşk etti. Yeniden kapaklandı babam. Kendini küspe çuvalı gibi yere bırakıverince ardı ardına tekmelemeye başladı ihtiyar. O vurdukça babam canı tekmenin indiği yerden fışkırıp çıkıverecekmiş gibi orasını tutuyordu iki eliyle. Ağzı burnu da kan dolmuştu. İbrahim'le Sezgin önce bir aman Şevket amca diyecek oldular. Ama dedem Sezgin'i bir tokatla çaya yuvarlayınca geride bıraktıkları yarım şişe köpek öldüreni, suratının kanı toprağa, izmarite ve çerçöpe bulanmış babama bakarak eyvahlanıp kaçtılar yarı yaş. Ben saklandığım yerden dedemin damadının posasını çıkarışını seyrettim sonuna kadar. Acımıyordum babama. Acıyasım gelmiyordu. Kendi yaptı bunu diyordum. O çocuk aklımla bile. Girmeseydi azıcık paramızla öyle anlamadığı işlere, birimiz kurtulacak diye hepimizi gözden çıkarmasaydı. Dedem yaşlı adam. Kalbine bir şey olursa, şekeri çıkıverirse, düşüp bayılıverirse diye korkuyordum. Neden sonra dedem yorulunca bıraktı babamı paralamayı. Geldiği yöne doğru çekildi. Babamın kanlar, bereler içinde hırlayıp inleyen bedenini. Kimi kırık, kimi sağlam şarap şişelerin arasında bırakarak. Akşama doğru bana, git bak bakalım çay boyuna demişti. Gebermiş mi o baban olacak kopuk. Gittim baktım. Boştu söğüdün altı. Kanının kurumuş izi üzerinde dolaştım babamın. Bir hafta kadar sonra sırtında yağ rengi bir keten gömlek. birinden ödünç aldığı kalıbından okunan kahverengi pantolonla çıkageldi. Elinde üç tane Sümerbank poşeti vardı. Ben açtım kapıyı. Sevindi beni görünce. Eğilip sarıldı gülerek. Kokusunda bütün felaketlerden öncesine ait bir lezzet vardı. Dedemin nakşettiği yaraları hala şiş, pembeleşmiş yüzü tıraşlıydı. Ağzı içki kokmuyordu. Anneannemi kapıda görünce kucağında bıraktı beni. Babam yok mu anne dedi anneannemin ellerine uzanırken. Daha lafı bitmemişti ki. Dedemin sesi yaklaştı içeriden. Bir şey söylemesine fırsat vermeden atıldı babam. Baba, af dilemeye, elini öpmeye geldim. Bıraktım içkiyi, ağzıma sürmedim o günden beri. Beni affet, evimden, evlatlarımdan ayırma. Senin evin mi varmış pezevenk diye bağırdı dedem. Bir yandan da ellerini yakalayıp öpmeye uğraşan babamdan kaçırmaya çalışıyordu. Babamın ağlamaklı, yalvaran suratı taze bereleriyle nasıl acınasıydı. Ama sevdiğim birine duyulan merhamet gibi değil. Dilenciye, sakata, düşküne, zavallıya acımak gibi bir şey. Babam üsteleyecek gibi olunca, bizi evin içinde toplayıp kapıyı kapatmaya çabalayan dedem, ona doğru davranıverdi. Defol git, gelme bir daha benim kapıma, hayvan seni, diye iyice yükseltti sesini. Bir hafta önce yediği dayak hala kaburgasında sızlayan babam geri çekildi. Anneannem girdi araya. Yapma Şevket, bir marazı çıkacak şimdi. Aman derken annem yetişti içeriden. Dedemi tutmaya çalışıyordu. Ben bir damla ağlamadan, dördünün arasında yalvaran, havada uçuşan ve birbirini yakalamaya çalışan kolların altında olan biteni izliyordum. En son, siktir git diye bağıran dedem, aralıktan bir tekme savurdu babama. Tekmesinin yarısı bana, yarısı babamın elindeki Sümerbank poşetlerine geldi gibi oldu. Babam poşetleri alamadan kaçıp gitti. Yere düştüğümü hatırlıyorum bir tek. Ayıldığımda başımın altında buzdağın bir yastık, alnımda annemin egzamalı, ileze elleri, mutfaktaki divanda yatıyordum. Kendine geldi dedi annem. Dedemin yaşlı yüzü sinirli değil, üzgündü. Gülümsedi beni görünce. Korkutun bizi be kızım, hadi iyileş de kuş cennetine götüreyim seni. Sana anlatmadık bunları. Sen babamı orada burada arsa koşturuyor. Falanca yerde toptancı bilmem kim beylere mal almaya gitti. Daha dün buradaydı ama yine çağırdılar sanıyordun. Öyle yazıyorduk mektuplara. Kısacık telefonlarda öyle diyorduk. Duysan, bilsen, kalkar gelirdin. Bir umudumuz sendin. Okuluna sarıl, aklını derslerine ver istiyorduk. Benden lise bile ummuyorlardı. Oğlan çocuğu gibi bu diyordu dedem. Evde kalmasa bari. Sana inanıyorlardı ama. İnanıyorduk. Tek kelime etmiyorduk sana. Sonra bu olanlardan bir 10 gün kadar sonra bir gece, perşembeydi. Kapının kuşlu ziliyle Bismillah diye sıçradı ihtiyar. Dedem hayırdır inşallah diyerek doğruldu yerinden. Merakla büyümüş. Geleni soran gözlerimizi odada bırakıp kapıya gitti. Çay bardağına koyduğu rakısını içiyor. Televizyonda konuşan Özal'a homurdanıyordu. Dışarının lambasını, içeriden yakınca, demir kapının camına babamın gölgesi vurdu. Dedem kapıyı açmadan kimsin diye sordu. Sanki silüetten anlamamış gibi. Toplanamayan ağzıyla, karımı çocuğumu almaya geldim, aç kapıyı dedi babam. Ulan diye şiddetlenerek açtı kapıyı dedem. Kapıdaki alev alacak kadar sarhoştu. Sarhoş cesaretiyle, beni evladımdan ayıramazsınız. Verin bana çocuğumu diye bağırdı. Mustafa, siktir git. Akşam vakti benim elimde kalma diye homurdandı dedem. Hasbinallah çekerek. Babam dedemin arkasında odanın kapısından onları seyrettiğimi fark edince, bana doğru hamle yaptı. Yanıma gelen annem korkmuş. Titreyen ellerini arkamdan bana sarmıştı. Dedem babamı ittirdi. Babam iki basamaklı merdivenden aşağı yuvarlanınca, dedem bunu fırsat bilip kapıyı kapattı. Sarhoşluğu ve öfkesinden çıldıran babam, bağıra çağıra küfür etmeye başladı. Dedemin, anasını avradını, kocası varken babasının evinde oturan, evladını ondan esirgeyen karısına, Allah'a, kitaba, alacaklılara, albayın Nihat'a, demir kapıya, bahçede havlayan Charlie'ye, herkesi, her şeyi saydırıyordu. Dedem kapıyı yeniden açtı. Babamın göğsüne hizaladığı bir tekmeyle bir daha yuvarladı. Babam da düştüğü yerden eline gelen ilk taşı kavrayıp dedeme fırlattı. Taş dedemin sol gözünün az üstüne denk geldi. Çıldırma nöbeti dedeme geçmiş oldu bu hareketle. Gözünü tutarak, tek bir söz demeden içeri yatak odasına kaçtı dedem. Bunu fırsat bilen anneannem, "Yavrum Mustafa, hadi git. Bak baban çok sinirlendi. Kafasını yardın adamın. Gözünü çıkaracaktın az kaldı. Allah muhafaza bir kaza olacak," diye def etmeye uğraştı babamı. Zaman kendi içinde. Büyük büyük odalara bölünmüştü sanki. Bütün bu olanlar çabucak oluvermiş ama aylar sürmüş gibiydi. İşte tam ondan sonra. Ne oldu, nasıl oldu belki görmedim. Belki sildi hafızam zamanla. Bir tüfek patladı evin içinde. Tek el. Öyle bir patlama ki kulakların içini sonsuz bir genişlik dolduruyormuş da. Başka hiçbir şeye yer kalmıyormuş gibi. Devasa bir sessizlik bırakıyor arkasında. O sessizlikle, öfkeyle ağlayışını seyrettiğim babamın göğsünün, meşin bir top gibi patladığını, açık kalan gözleriyle, kesilen bir ağaç gibi geriye devrildiğini gördüm. Zaman daha da büyük odalara bölündü sanki. Ağırlaştı. Ağırlaştı ve duruverdi. Yarı belimize kadar toprağa çakılmış gibi kala kaldık. Babam basamağın dibinde, koçların kurban edilirken yaptığı gibi, ayaklarını attırarak can çekişti kısacık bir süre. Öyle mi olmuştu? Yoksa zihnim mi bana oyun ediyor bilmem. Kan yarılan göğsünden fışkırır gibi yükselmiş. Ardından babam son titreyişleriyle canını oraya bırakmıştı. O kadar dura kalmıştık ki kimse ben bunları görmeyeyim diye gözümü kapatacak zamanı bile bulamamıştı. Ağzını bile kapatamadan sarhoşluğu ölüme devrilen babamın göğsünün inip kalkışı durmuş. Akan kan basamağın bitimindeki küçük çukurda birikmişti. Neden sonra dedem tüfeği bırakıp babamın yanına gitti. "Çocuğu alın, durmayın öyle," diyebildi. Jandarma geldiğinde ben arka odada teyzem ve teyzemin Şengül'le oturuyordum. Annemi, anneannemi çok sonra cenazede görebildim. Ağlaya ağlaya, perdahlanmış gibi parlayan yüzleri, çözülü tülbentleriyle kendilerini paralıyorlardı. Dedemi götürmüşlerdi. Sana doğrusunu anlatmadık bunların. Jandarmaya söylediğimiz yalanın üstünden geçtik ustacı. Herkese böyle anlattığımızdan alışmıştık. Sen okulunu bitirirsin. Kendini de bizi de kurtarırsın diye. Dedem dedik. Tüfeğini temizlerken kazara vurdu babamı. Cenazeden bir hafta sonra Veli abimle teyzem gelmişlerdi yanına. Seni evci çıkarıp Alsancak'ta bir otele götürmüşler hani. Orada anlatmışlar bunları sana. Mahvoldum ben. Bittim. Babasız, sahipsiz, kimsesiz, zavallı bir kız oldum ben diye yazmıştın bana. Sanki ben de aynısından olmamışım gibi. Ama siz babamın emanetisiniz artık bana. Okuyup çalışıp ben bakacağım hepinize. Hatırlıyor musun bunu da? York'ta mahkemem var bugün. Bir Türk aleyhine. King Cross'ta trenin saatini beklerken telefonumdan okudum mailini. Hani şu ilk fotoğrafı başlıklı olanı. Adını Mustafa koymaya karar vermişsiniz. Kenan hiç itiraz etmeden razı gelmiş hemen. Nasıl sevindiğini anlatmışsın uzun uzun. Chris'i aradım hemen, ona da anlattım. Hayırlı olsun yeni bebek Mustafa, dedi yarım Türkçesiyle gülerek. Bahtı benzemesin inşallah. Seni çok özledim. Ben gelene kadar ona teyzesini anlatmayı unutma, olur mu? Geldiğimde beni tanımazsa bozulurum bak. Selamlar herkese. Öpüyorum çok. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.